Ayrım 14.
Birkaç dakika önce paltosunu çıkarıp şapkasıyla birlikte kucağına yerleştiren Nietzsche, elindekileri kapının yanındaki askıya asmak üzere ayağa kalktı. Tekrar oturduğunda derin bir nefes verdi. Artık daha rahatlamış görünüyordu. "Teşekkür ederim Doktor Breuer. Gerçekten de sözünüzün eriymişsiniz. Benden sakladığınız hiçbir şey yok mu?" İyi bir fırsat diye düşündü Breuer. Nietzsche'yi kendisi hakkında biraz konuşturmayı başarabilirim. Ama çok hassas olmak gerek. Var tabii, hem de çok. Düşüncelerim, duygularım ve size tepkilerim. Farklı bir toplumsal bağlamda. Hiçbir şeyi gizlemeden konuşmak nasıl bir şey olurdu merak ediyorum. Ama size yemin ederim ki tıbbi durumunuzla ilgili hiçbir şeyi saklamadım. Ya siz? Karşılıklı dürüstlük anlaşmamızı hatırlayın. Söyleyin bana, siz benden neler saklıyorsunuz? Tıbbi durumumla ilgili sakladığım bir şey kesinlikle yok, diye karşılık verdi Nietzsche. Ancak paylaşılmasını istemediğim düşünceleri ise mümkün olduğu kadar sakladığım da bir gerçek. Hiçbir şeyin gizlenmeden konuşulacağı bir ortamı merak ediyorsunuz sanırım. Bu tam bir cehennem olur. Birinin kendisini başka birine açması ihanetin kapılarını açar ve ihanet insanı çok rahatsız eder, değil mi? Çok tahrik edici bir durum Profesör Nietzsche. Ama açılmaktan bahsetmişken size özel bir düşüncemden söz etmeme izin verin. Çarşamba günü yaptığımız konuşma beni müthiş etkiledi. Bu konuşmaları gelecekte de sürdürebilirsek beni çok memnun edersiniz. Felsefe benim çok ilgimi çekiyor. Ancak üniversitede bu konunun üzerine fazla eğilemedim. Doktorluğum sırasında yaptığım günlük çalışmalarda ise bu konuda beni doyuracak pek bir şey yok. Bu ateş için için yanıyor ve alevlenmeyi bekliyor. Nietzsche gülümsedi ama bir yorumda bulunmadı. Breuer kendini güvende hissediyordu. İyi hazırlanmıştı. Karşılıklı güven ilişkisi kurulmuş sayılırdı. Ve şimdi görüşmeye geçebilirdi. Şimdi tedaviyi konuşacaktı. İlk önce ilaçlar ve sonra da bir tür konuşma terapisi. Ama şimdi migreninizin tedavisine gelelim. Bazı hastalara çok iyi geldiği belirtilen birçok yeni ilaç var. Sözünü ettiğim ilaçlar bromitler, kafein, valerian, belladonna, amil nitrat, nitrogliserin, kolkesin ve ergot gibi ilaçlar. Tabii liste daha da uzayıp gidiyor. Kayıtlarınızdan anladığım kadarıyla bunlardan bazılarını denemişsiniz. Bu ilaçların bir kısmı kimsenin anlayamadığı sebeplerle etkili olabiliyor. Bazıları genel analjezik ve yatıştırıcı etkilere sahip. Bazıları da migrenin temel mekanizmasına saldırıyor. Nedir bu, diye sordu Nietzsche. Vasküler. Migrenli bir hastaya kim baksa, kan damarlarının, özellikle de şakaktaki atar damarların işin içinde olduğunu anlar. Bu damarlar iyice daralır ve kanın hücumuna uğrayınca tıkanırlar. Duyulan ağrının sebebi daralan ve gerilen bu damar duvarlarına yapılan baskıdan ya da normal kan desteği bekleyen bir organdan kaynaklanabilir. Bu organlarda özellikle beyni kaplayan zarlardan biri olabilir. Duramater ya da piamater. Kan damarlarındaki bu düzensizliğin sebebi nedir? Hala bilinmiyor, diye cevapladı Breuer. Fakat yakında çözeceğimize eminim. O ana kadar yalnızca fikir yürütebiliriz. Pek çok doktor, ben de bunların içindeyim, hemikraniyadaki patoloji ritmiyle çok yakından ilgileniyor. Aslına bakılırsa bazıları bu ritim bozukluğunun baş ağrılarından daha da temel olduğunu iddia ediyor. Anlayamıyorum, Doktor Breuer. Yani bu ritim bozukluğu pek çok organ aracılığıyla kendini gösterebilir. Bundan dolayı migren başladığında ille de baş ağrısı olması şart değil. başın hiç ağrımadığı ama şiddetli karın ağrılarının çekildiği mide migrenleri var. Bazı hastalar kendilerini aniden çok kederli ya da neşeli hissettikleri nöbetlerden de söz etmişlerdir. Bazıları ise o anda yaşadıklarını daha önce de yaşadıkları gibi bir duyguya kapıldıklarını belirtiyorlar. Fransızlar buna déjà vu diyorlar. Belki de başka bir migren şeklidir. Bu ritim bozukluğunun altında yatan nedir? Yani nedenlerin nedeni. Sonunda Tanrı'ya mı varacağız? Mutlak gerçeğin sahte arayışında yapılan son hata. Hayır, tıbbi bir mistisizme varabiliriz ama Tanrı'ya değil. Benim muayenehanemde değil. Bu iyi dedi Nietzsche. Biraz rahatlamıştı. Birden bu kadar açık konuşunca dinsel duygularınızı rencide etmiş olabileceğimi sanmıştım. Böyle bir tehlike yok, Profesör Nietzsche. Siz ne kadar açık görüşlü bir Lutherciyseniz, ben de o kadar açık görüşlü bir Yahudiyim. Nietzsche'nin gülümsemesi daha öncekinden de büyüktü ve iyice rahatlayarak koltuğuna yaslandı. Hala sigara kullanıyor olsaydım, şimdi size bir pro ikram ederdim. Breuer iyice cesaretlenmişti. Freud'un dediği gibi, migren nöbetlerinin altında yatan sebebin stres olduğunu vurgulamam çok parlak bir fikir. Başarılı olmamam imkansız diye düşündü. Şimdi altyapıyı kurmuş oluyorum. Artık harekete geçme zamanı geldi. Koltuğunda öne doğru eğildi, güvenli ve kararlı bir sesle konuştu. Biyolojik ritmin bozulmasının sebebi konusundaki sorunuz benim için çok önemli. Ben migren konusunda çalışan pek çok uzman gibi migrenin temel sebebinin kişinin stres düzeyinde yattığına inanıyorum. Strese sebep olan birçok psikolojik sebep vardır. Örneğin kişinin işinde, ailesinde, şahsi ilişkilerinde ya da cinsel yaşamında yolunda gitmeyen durumlar. Bazıları bu görüşü geleneksel düşüncelere aykırı bulsa da ben tıp geleceğinin bunun üzerine kurulacağına inanıyorum. Sessizlik. Breuer, Nietzsche'nin tepkisinden emin değildi. Bir yandan kabul ediyormuş gibi başını sallıyordu ama bir yandan da ayağını büküp duruyordu. Bu her zaman gerilim işareti sayılırdı. Cevabım hakkında ne düşünüyorsunuz Profesör Nietzsche? Bu görüşlerle kişinin hastalığını kendisinin seçtiğini mi ima ediyorsunuz? Joseph, bu soru tekin değil diye düşündü Breuer. Hayır, Profesör Nietzsche, tıbbi koşullarından tuhaf şekillerde çıkar sağlayan hastalar tanımış olsam da benim demek istediğimin bununla bir ilgisi yok. Yani, örneğin, askerlikten kaçmak için kendilerini sakatlayan gençler gibi mi demek istiyorsunuz? Hain bir tuzak. Bu soru Breuer'i daha da huzursuz etmişti. Nietzsche daha önce kısa bir süre için Prusya Topçu Birliği'nde görev yaptığını ve barış döneminde kazara geçirdiği bir sakatlık yüzünden terhis edilmiş olduğunu söylemişti. Hayır, bu daha karmaşık bir şey. Ah, sakarca bir hata. Breuer birden kavradı. Nietzsche bu cümleden alınabilirdi ama artık geri dönemeyeceğini bildiği için devam etti. Askerlik çağında olup da gerçekten hastalanarak askerden kaçan bir gençten söz ediyorum. Örneğin, Breuer, Nietzsche'nin yaşadıklarından tamamen uzak, kendi geçmişiyle ilgi kuramayacağı bir örnek aradı. Tüberküloz ya da harekete engelleyen bir cilt hastalığı. Böyle olaylar mı gördünüz? Bütün doktorlar böyle tuhaf tesadüflerle karşılaşmıştır. Ama sizin sorunuza dönersek, demek istediğim hastalığınızı sizin seçtiğiniz değil. Tabii siz de migreninizden bazı çıkarlar sağlamıyorsanız eğer. Çıkar sağlıyor musunuz? Nietzsche sesini çıkarmıyordu. Görünüşe bakılırsa çok derin düşüncelere dalmıştı. Breuer rahatladı ve kendini tebrik etti. İyi karşılık vermişti. İşte ona böyle davranmalıydı. doğrudan ve saldırarak. Bundan hoşlanıyor ve bir de zekasını işleteceği tipten sorular koyacaktı önüne. Bu sefillikten bir çıkar sağlanabilir mi? Diye sonunda karşılık verdi Nietzsche. Bu soru üzerinde ben de yıllardır düşünüyorum. Belki benim de çıkarlarım var. İki yönde. Siz nöbetlere stresin sebep olduğunu söylüyorsunuz. Ama bazen gerçek bunun tam tersi. Yani nöbetler stresi dağıtıyor. Benim işim stresli. Varoluşun karanlık yönüyle yüz yüze gelmem gerekiyor. Ve migren nöbetleri de ne kadar korkunç olursa olsun beni sarsarak devam etme gücü veriyor olabilir. Çok güçlü bir cevap. Breuer bunu hesaplamamıştı. Yeniden denge kurmayı denedi. Hastalığınızdan iki yönde çıkar sağladığınızı söylemiştiniz. İkincisi nedir? Sanırım gözlerimin zayıflığından da çıkarım var. Yıllar oldu. Öteki düşünürlerin yazdıklarını okuyamıyorum. Böylece onlardan ayrı kendi düşüncelerimi oluşturuyorum. Entelektüel bakımdan kendi yağımla kavrulmak zorunda kaldım. Belki de iyi bir şey. Belki de bu yüzden dürüst bir filozof oldum. Yalnızca kendi deneyimlerime dayanarak yazıyorum. Yani yazılarımı kanla yazıyorum. Ve en iyi gerçek kana bulaşmış gerçektir. Böylece bütün meslektaşlarınızdan da kopmuş oldunuz. Bir hata daha. Breuer kendini bir kez daha yakalamıştı. Sorusunun asıl konuyla ilgisi yoktu. Yalnızca Breuer'in kendi meslektaşları tarafından saygı görme kaygısından kaynaklanıyordu. Bu beni hiç ilgilendirmiyor Doktor Breuer. Özellikle de Alman felsefesinin bugün bulunduğu utanç verici noktada. Akademinin koridorlarını terk edeli uzun zaman oldu ve kapıyı arkamdan çarpmayı da ihmal etmedim. Ama bunu da düşündükçe migrenimin sağladığı bir başka yarar olarak görüyorum. Bunu açıklar mısınız Profesör Nietzsche? Hastalığım beni özgürleştirdi. Basel'deki işimden istifa etmemin sebebi hastalığımdı. Orada kalmış olsaydım bugün kendimi meslektaşlarıma karşı savunuyor olacaktım. Hatta ilk kitabım Trajedya'nın Doğuşu bile nispeten geleneksel sınırlar içinde bir kitap olmasına rağmen öyle bir sansüre tabi tutuldu ki Basel Fakültesi öğrencilerine benim dersimi almamaları öğütlendi. Orada geçirdiğim son iki yılda Basel tarihindeki belki de en iyi hoca olan ben yalnızca 2-3 kişiden oluşan bir kitleye ders verdim. Bana anlatılanlara göre Hegel ölüm döşeğindeyken kendisini bir tek öğrencinin anladığını ama onun da yanlış anladığını söylemiş. Benimse yanlış anlayan bile bir tek öğrencim olmadı. Böyle bir durumda Breuer genellikle karşısındakini destekler duruma geçerdi. Ama bir kez daha Nietzsche'nin alınmasından korktuğu için acıdığı gibi bir izlenim bırakmamaya çalışarak anladığını belirten bir baş hareketi yaptı. Hastalığımdan sağladığım bir başka avantaj daha aklıma geldi Doktor Breuer. Sağlık durumum ordudan ayrılabilmemi sağladı. Bir zamanlar vücudumda bir düello yarası olmasını isteyecek kadar aptal olduğum dönemler oldu. Nietzsche burada burun köprüsü üzerindeki küçük bir yarayı gösterdi. Ya da en fazla ne kadar bira içebileceğimi denemek gibi. Hatta orduda bir kariyer yapmak gibi bir aptallığa bile kalkıştım. Bu genç yaşlarımda bana kılavuzluk edecek bir babanın olmadığını hatırlatırım. Ama hastalığım beni tüm bunlardan korudu. Şu anda konuşurken bile hastalığımın bana yardımcı olduğu daha temel noktaları da yakalamaya başlıyorum. Breuer, Nietzsche'nin söylediklerine ilgi duymasına rağmen sabırsızlanmaya başlamıştı. Onun hedefi hastasını konuşarak tedavi kürüne sokmaktı. Hastalıklardan çıkar sağlamak gibi rastgele bir yorumda bulunarak teklifine giriş oluşturacak bir ortam yaratmaya çalışmıştı. Nietzsche'nin zekasının üretkenliğini hesaba katmamıştı. Yanından geçen bir soru, en küçük soru tohumu ona değdiği noktada filizlenip yeni sürgünler veriyordu. Nietzsche'nin ağzından sözler akıp gidiyordu. Bu konu üzerinde saatlerce çalışma yapmış gibiydi. Hastalığım beni ölüm gerçeğiyle yüz yüze getirdi. Bir süre beni genç yaşımda öldürecek bir hastalığım olduğuna inandım. Ölümün sizi tehdit etmesi gibi bir durum büyük bir lütuf. Hiç durmaksızın yazdım durdum. Çünkü yazmam gerekenleri bitiremeden öleceğimi sanıyordum. Felaketle sonlandığında o eser daha büyük olmaz mı? Ölümün ağzımdaki tadı bana hem bir yön çizdi hem de cesaret verdi. En önemlisi bana kendim olma cesaretini verdi. Ben bir profesör müyüm? Filolog muyum? Filozof muyum? Kimin umurunda? Nietzsche'nin temposu artmıştı. Düşüncelerin hızla akması onu da keyiflendirmiş gibiydi. Teşekkür ederim Doktor Breuer. Sizinle konuşmak bu fikirleri pekiştirmeme yardımcı oldu. Evet, hastalığımı kutsamalıyım. Kutsamalıyım. Bir psikolog için kişisel acı bir nimet sayılır. Var olmanın acısını karşılayabilmek için girilen eğitim sahası. Nietzsche, iç dünyasını incelemeye odaklanmış görünüyordu. Breuer artık beklediği görüşmeyi yapmaktan umudunu kesmek üzereydi. Hastasının her an kağıt kalemini çıkartıp kitap yazmaya başlamasını bekliyordu. Ama o anda Nietzsche başını kaldırdı ve sözlerini doğrudan Breuer'e yöneltti. Çarşamba günü size söylediğim o kaya gibi cümlemi hatırlıyor musunuz? Neysen o ol. Bugün size ikinci kaya gibi cümlemi söyleyeceğim. Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Yine söylüyorum, hastalığım bir nimettir. Breuer tamam artık, gitti diye düşündü. Nietzsche gibi onda da entelektüel bir kasırga başlamış ve bir kez daha her şey karmakarışık olmuştu. Başı dönmüştü. Beyaz siyahtır, iyi kötüdür, migren ıstırabı bir nimet. Breuer bu görüşmede iplerin elinden iyice kayıp gittiğini hissediyordu. Kontrolü sağlamaya çalıştı. Çok şaşırtıcı bir açıdan bakıyorsunuz Profesör Nietzsche. Böyle ifade edildiğini daha önce hiç duymamıştım. Ama hastalığınızdan sağladığınız en önemli çıkarın meyvelerini aldığınız konusunda hemfikiriz, değil mi? Şu anda yaşamınızın yarısında hastalığınızın size verdiği yön ve sağduyu ile artık bundan sonra onu araya sokmadan da başarıyla çalışabileceğinize eminim. Görevini yerine getirdi, değil mi? Breuer bir yandan konuşup düşüncelerini toparlarken bir yandan da masasının üzerindeki eşyaları düzeltiyordu. İç kulağı gösteren tahtadan bir model, Venedik'ten altın rengi ve mavi dalgalı camdan bir kağıt ağırlığı, bronzdan havanla tokmak, reçete defteri, masif kodeks. Bunun yanında anladığım kadarıyla Profesör Nietzsche, asıl sözünü ettiğiniz nokta hastalığı seçmek değil, onu ele geçirip çıkar sağlamak. Haklı mıyım? Evet, kesinlikle hastalığın ele geçirilmesinden ya da onu yenmekten söz ediyorum, diye cevapladı Nietzsche. Ama seçmeye gelince emin değilim. Belki de insan gerçekten kendi hastalığını seçiyordur. Bu, o insanın kim olduğuna bağlı. Ruh, tek bir mevcudiyet olarak işlemiyor. Zihnimizin bir bölümü diğerlerinden bağımsız hareket ediyor olabilir. Belki ben ve bedenim zihnimin arkasından bir dolap çeviriyordur. Bildiğiniz gibi zihin tuzaklarla dolu arka sokaklarda gezinmeye bayılır. Breuer, Freud ile Nietzsche'nin görüşleri arasındaki benzerliği fark edince oldukça şaşırmıştı. Sizce zihnimizin sınırları içinde yüksek duvarlarla örülmüş bağımsız zihin krallıkları mı var? Diye sordu. Bu sonuca varmak kaçınılmaz bir şey. Aslına bakılırsa yaşamımızın büyük bir kısmı içgüdülerimizle yaşanıyor olabilir. Belki bilinçli zihinde temsil edilenler sonradan akla gelen şeylerdir. Güç ve kontrol gibi yanılsamalar sağlayan eylemlerden sonra düşünülen fikirler. Doktor Breuer, size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu görüşmemizde bu kış ele alacağım çok önemli bir proje ortaya çıktı. Lütfen bir saniye izin verin. Çantasını açan Nietzsche, kalemini ve not defterini çıkararak birkaç satır yazı yazdı. Kafasını uzatarak yazıları tersten okumaya çalışan Breuer'in çabaları boşa çıktı. Nietzsche'nin karmaşık düşünce zinciri, Breuer'in varmak istediği o küçük noktadan çok daha ötelere gitmişti. Kendini bir budala gibi hissetmesine rağmen bastırmaktan başka çaresi kalmamıştı. Doktorunuz olarak sizin de çok berrak bir şekilde anlattığınız gibi hastalığınızdan çeşitli faydalar görmüş olmanıza rağmen artık ona karşı savaş açmanın, sırlarını öğrenmenin ve zayıf yönlerini keşfederek onu yok etme zamanının geldiğine inanıyorum. Bu konuda da benim yanımda yer alır mıydınız? Nietzsche başını defterinden kaldırıp ona baktı ve kabul ettiğini bildiren bir baş hareketi yaptı. Bence, diye devam etti Breuer, insan stres yaratan bir yaşam tarzı seçerek farkında olmadan hasta olmayı seçmiş olabilir. Bu stres iyice büyüdüğünde ya da kronikleştiğinde bazı organların tepki vermesine yol açıyor. Migren olması halinde damar sisteminde olduğu gibi. Bu yüzden sizin de anladığınız gibi kasıtlı olmayan bir seçimden söz ediyorum. Tam olarak açıklayacak olursak, kişinin seçtiği ya da tercih ettiği şey hastalık değil, strestir. Hastalığı seçen ise işte bu strestir. Nietzsche'nin anladığını belirten baş işareti Breuer'e devam etme cesareti verdi. Bu yüzden bizim düşmanımız strestir ve doktor olarak bana düşen görevde yaşamınızdaki stresi azaltmaya yardımcı olmaktır. Breuer tekrar doğru yola döndüğü için rahatlamıştı. Şimdi, diye düşündü, bir sonraki yani kısa ve son adımı atabileceğim zemini yarattım. Artık Nietzsche'ye yaşamındaki psikolojik stresin kaynağını kurutmaya yardım edebileceğimi anlatabilirim. Nietzsche kalemini ve defterini çantasına geri koydu. Doktor Breuer, ben yıllardır yaşamımdaki stres faktörüne ilişkin fikirler üzerinde duruyorum. Bana stresi azalt diyorsunuz. 1879'da Basel Üniversitesi'ni terk etmemin sebebi zaten buydu.